Gündem enerji.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Gündem enerji programıyla bir kez daha karşınızdayız. Ben Mahmut Gürer, spikeriniz. Programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz ve teknik masada sevgili dostumuz Tolga Kökten size sesimizin ulaşmasını sağlıyor. Bizlere nasıl ulaşabilirsiniz? 0-90-312-463-34-19 ve 0-90-312-463-34-21 telefon numaralarından bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca www.türkiyeninsesiradyosu.com adresinden de bizleri dinleyebilirsiniz. Bugün aslında Türkiye için oldukça önemli bir konuyu konuşacağız. Belki de birazcık geri plana atılan, bilinmeyen ama aslında küresel sistemde hızla çok önemli bir hali alan jeotermal enerji konusunu konuşacağız. Konuğumuz Jeotermal Enerji Derneği Başkanı Ali Kındap. Efendim hoş geldiniz.
Merhabalar Mahmut Bey, hoş bulduk.
Şimdi çok dikkat çeken bir şey. Bakıyoruz, Türkiye enerjisini doğalgazdan üretiyor, kömürden üretiyor, bir yandan hidrolikten üretiyor, rüzgardan, güneşten üretiyor ama bunun içerisinde çok önemli bir pay var. Ve aslında çok da fazla konuşulmuyor. Ama önümüzdeki sürecin en önemli belki de aktörlerinden bir tanesi olacak. Jeotermal enerji. Yer altında bir sıcak su var. Bunun buharı ya da kendisi yeryüzüne çıkıyor ve elektriğe dönüşüyor. Bu nasıl oluyor ve Türkiye'deki yaygınlığı nedir?
Evet. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün jeotermal enerji dediğiniz gibi önemli enerji kaynaklarımızdan bir tanesi. Aslında gizemli ve gizli enerji kaynaklarından bir tanesi diyebilirim. Son yıllarda her ne kadar iyi bir gelişim kaydetsek de aslında bu enerjiyi yeterince kullanamıyoruz. Aslında baktığımız zaman jeotermal enerji bu topraklarda çok eski. Yani bundan binlerce yıl önce kullanılmaya başlanmış bir enerji kaynağı. Bugün antik şehirlerimize baktığımız zaman, tüm antik kentlere baktığımız zaman, o kentlerin kurulduğu bölgelerde bir jeotermal kaynağın varlığını hissediyoruz. Onları görüyoruz. Özellikle sağlık amaçlı, ısıtma amaçlı, hatta sanayi amaçlı kullanımının ilk bu topraklarda olduğunu görüyoruz. Bu da şunu gösteriyor. Bu kaynak aslında bu ülkede çok fazlasıyla var ve çok zengin kaynaklara sahibiz. Ama biraz önce de sizin söylediğiniz gibi bu kaynağın bugün gündemde olmaması bizim de en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. Aslında kaynağımız şu anki haliyle bile birçok alanda bu kaynağı çok yaygın bir şekilde kullanıyoruz. Bugün elektrik üretiminden konut ısıtmaya, seracılığa, jeotermal seracılığa kadar, termal turizme kadar, sağlık turizmine kadar, bir takım minerallerin eldesine kadar, kurutmacılığa kadar geniş bir yelpazede de bu kaynağı şu an Türkiye olarak kullanıyoruz. Ve bazı kullanım alanlarında da lideriz. Hı hı. Bugün son 2010 ile 2020 senesi arasında işte Enerji Bakanı'nın o zaman bu kaynağın önemini ve miktarını bir şekilde destekleme amaçlı yapmış olduğu bazı politik açılımlar, bazı destekleyici kararlar 2010 ile 2020 arasında özellikle elektrik üretiminde müthiş bir patlamaya yol açtı. Hı hı. Ve 15 megawatt gibi bir kurulu güçten, 1984 yılında kurmuş olduğumuz 15 megawattlık kurulu gücümüzden bugün 1700 megawattlara varan bir kurulu güce bu 10 senelik yatırımlarla ulaştık. Bu da şunu gösterdi. Demek ki bu kaynak sadece işte çok geleneksel, basit uygulamalarda değil, aynı zamanda elektrik üretimi gibi çok ciddi bu ülkemizin önemli bir ihtiyacını da karşılayabilecek bir miktara sahip ve özelliğe sahip. Bugün için geçtiğimiz yılın kayıtlarına baktığımız zaman biz toplam enerji tüketiminin %3'ünü, üretim ve tüketim %3'ünü jeotermal kaynaklı santrallardan üretmişiz. Hı hı. Yani bu çok önemli bir miktar. Yani kimisi için %3 düşük bir oran gibi gözükse de ama bir 10 senelik yatırımın getirmiş olduğu %3 değer çok önemli. Çünkü 10 sene içerisinde yaptık biz bunu. Ha, önümüzdeki dönemde bunu ne yapabiliriz? Bugünkü kaynaklarla bunu nereye kadar geliştirebiliriz? Bu kaynağı yapacağımız yatırımlarla biz 2053 hedefleri içerisinde %10'a kadar elektrik üretiminde jeotermal kaynaklardan %10 üretime kadar şu an bir potansiyelin varlığını görüyoruz. Bununla ilgili de keşiflerin hem yaptığımız metanın yapmış olduğu çalışmalar hem de bu konuda çalışan özel kesimin yapmış olduğu çalışmalarla yapılan keşifler yaklaşık %10'luk bir üretimden pay alabileceğimizi gösteriyor.
Bir de baktığınızda herhalde bu 2053 yılı için sıfır emisyon, sıfır karbon salınımı hedefleri doğrultusunda da aslında bulunmaz bir hani Hint kumaşı derler ya, öyle gibi çünkü zaten herhangi bir şekilde bir salınımı yok. Doğrudan ısıtma için, doğrudan elektrik üretimi için kullanılabiliyor ya da ısıtma, evleri ısıtma için ya da işte ısı pompalarında dediğiniz gibi kullanabiliyor. Peki şimdi %3.4 kullanıyoruz. Anladığım kadarıyla bu önümüzdeki süreçte kademelerle 2053'e kadar artacak. Hani böyle çok çok hızlı olmasa bile emin adımlarla yürüyecek bir yatırım gibi görüyoruz. Çünkü 10 yılda sıfırdan %3'e çıkmak böyle bir bayağı ciddi bir rakam. Nedir sektörün hedefleri? Yani mesela bu şu anda Türkiye'nin nerelerinde jeotermal enerjiden elektrik üretiliyor? Bundan sonraki süreçte nerelerde üretilmesi planlanıyor?
Aslında olaya şöyle bir bakmak lazım. Bugün Türkiye'nin geldiği noktaya bakarsak eğer, dediğim gibi son 10 sene içerisinde özellikle 2010 ile 2020 yılı arasında yapılan yatırımlarla ciddi bir potansiyel, yani ciddi bir kapasite ürettik elektrik üretiminde. Yani yüzlerce kat büyüdük. 15 megawatttan 1700 megawatt ulaşmak, yani yüzlerce kat ve dünya rekoru kırdık. Hatta bu birçok bu sektörde, enerji sektöründe Türk mucizesi diye tanımlandı. Yani Türkiye jeotermal enerjiden elektrik üretiminde bir mucize yarattı.
Evet, şimdi baktığımda Avrupa'da birinciyiz mesela, dünyada da dördüncü görünüyoruz ve ki çok kısa bir süre içerisinde geliyor.
Kesinlikle Avrupa'da birinci ve dünyada dördüncü sıraya ulaştık ve şu anki hedefimiz dünyada birinciliği almak. Ve birinci alabilecek kadar da potansiyel şu an elimizde hazır. Yani bugün sektörün yapmış olduğu keşif çalışmayla, bunlar biliyorsunuz kaynağın keşfiyle mümkün. Evet. Ve bizim yapmış olduğumuz şu an kaynak keşifleriyle 3000 megawattın üzerine çıkabilecek bir kaynak keşfi söz konusu. Ve biz bunu hayata geçirdiğimiz zaman dünya liderliğini almış olacağız. Sadece elektrik üretiminde. Ama sadece biz elektrik üretiminde yokuz. Bugün 1700 megawatt civarında bir elektrik üretimimiz var. Kurulu kapasitemiz var ama onun dışında 5000 megawattın üzerinde doğrudan kullanım yapıyoruz. Yani bugün seracılıkta, konut ısıtmada 150 bin üzerinde 160 bin şu an konut ısıtıyor Türkiye'de.
160 bin
konut ısıtılıyor.
Ve bu da henüz çok kısıtlı bir şey.
Ve bu daha çok yeni ve yani çok dar bir alanda yapılan çalışmalar sonrasında ulaşılan bir rakam. Ki biz bunu dernek olarak da yaptığımız o çalışmalarda bunu paylaştık. Bakanlığımızla da paylaştık. Biz önümüzdeki dönem 2053 net sıfıra giden dönem içerisinde tüm konutları, Türkiye'de yapıları jeotermal ısıtmaya adayız. Yani Türkiye'nin bugün doğudan batıya, kuzeyden güneye jeotermal varlığı, imkanları tüm konutlarımızı ısıtabilecek miktarda, büyüklükte. Ve çok daha fazlasını da yapabilecek büyüklükte. Dolayısıyla konut ısıtma bizim için önemli şeylerden bir tanesi, hedef noktalardan bir tanesi. O 5020 megawatt doğrudan kullanımın içerisinde olan bir şey. 160 bin konut şu an aslında çok küçük bir rakam bizim için, bizim imkanlarımızda. Şu an milyonlarca konutu ısıtabilecek kaynaklarımız mevcut. Yani bugün sadece batıdaki bir kısım alanda bu konut ısıtmayı gerçekleştirebiliyoruz. Orada bir takım yatırımlar yapmışız. Ama bugün Türkiye'nin doğusunda, güneyinde, kuzeyinde, Orta Anadolu'da birçok şehri şu an mevcut doğal jeotermal kaynaklarla ısıtabiliriz. Bunun için gerekli olan kaynaklarımız ve keşiflerimiz halihazırda var. Onun dışında bu 5000 megawatt doğrudan kullanım içerisinde dünyada liderliğini taşıdığımız jeotermal seracılık mevzusu var.
Ben onu bir sormak istiyorum. Mesela geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı. Bütün gazetelerde, ajanslarda geçti. Aslında gereken ilgiyi de çok da görmediğini söyleyelim. Sevgili dinleyicilerimiz de bizden dinleyerek umarız öğrenme fırsatı buluyorlardır ama dikkat çekici bir şey. Örtü altı üretimde jeotermalden faydalanma artacak diye bir haberdi. Aslında küçük yer aldı ama işte Balıkesir gibi özellikle batı illerinde kışın soğuk geçtiği yerlerde, Afyon gibi yerlerde. Evet, evet. Nasıl kullanılıyor jeotermal tarımsal üretimde?
Şimdi aslında burada bir çığır açıyoruz jeotermal seracılıkta. O görmüş olduğunuz haberler aslında çok yaygın. Yani bugün yerel basında ciddi anlamda jeotermal seracılıkla ilgili, hatta Tarım Bakanlığı'nda şu an gündeminde en önemli konulardan bir tanesi jeotermal seracılık. Yani bu konuyla ilgili çok sayıda haber var ve çok sayıda da uygulama ve proje geliştiriliyor. Şu an onlarca jeotermal dayalı organize sera bölgeleri planları var, tasarımları var. Bunların bir kısmı şu an şeye girdi, hizmete girdi. Bir kısmı planlama aşamasında, bir kısmı inşaat aşamasında. Bunun nasıl bir Türkiye için önemi var, değeri var? Şöyle anlatayım. Bugün işte iklim değişikliğini biliyorsunuz. İklim değişikliği
Pek tabii.
bir takım tarım uygulamalarını, tarımsal faaliyetlerin maalesef hem verimsizleşmesini hem ekonomik anlamda biraz zorlamakta. Çünkü mevsim değişiklikleri işte görmüş bildiğiniz üretimin etkilenmesine, olumsuz etkilenmesine yol açıyor. Ama örtü altı dediğiniz kontrollü tarım
Dış
sizin
etkenlerden
dış
arındırılmış
etkiler
tarım.
arındırıldığı için sizin tarımı kontrollü bir şekilde yapmanızı ve verimin artmasına yol açıyor. Bugün mesela domates yetiştireceğini düşünelim. Bugün domates, normal tarla domatesi ile sera domatesi arasındaki verim 10 kat daha fazla. Mevsim etkisinden uzaklaşıyorsunuz. İklim şartlarından arındırıyorsunuz ve aynı zamanda sadece bu değil. Bunun dışında işte hastalıklara daha kolay mücadele ediyorsunuz ve bunların sağladığı şeylerle, imkanlarla 10 kat verimi arttırıyorsunuz. Bu ne demek? 10 kat daha az bir alanda aynı miktarda şey sağlayabiliyorsunuz.
Yani bir emekle bir üretirken bir emekle on üretiyorsunuz.
Kesinlikle. Şu an Türkiye'de jeotermal seracılık, işte bunun da önemli şey, yani seracılığın önemli girdilerinin bir tanesinde ısı girdisi, bildiğiniz gibi. Isı konusunda işte bu kadar jeotermal zengini bir ülke olduğumuz için o jeotermal kaynakları ısıtmada kullandığımız zaman o seracılığı daha ekonomik hale getiriyorsunuz. Ve aynı zamanda jeotermal seracılıkla birçok ürünü sadece geleneksel yerinde değil, bunu farklı bölgelerde de
Yani Kars'ta
yetiştirmek.
kışında domates üretebilirsiniz mesela gibi.
Kesinlikle ve biz şöyle bir sloganımız var. Bugün Türkiye'nin muz deyince aklına Anamur muzu gelir.
Evet.
Yani Anamur muzu ne kadar önemlidir ve değerlidir. Biz mesela bugün Diyadin gibi, Ağrı Diyadin gibi çok jeotermal kaynaklı bölgelerimiz var, zengin bölgelerimiz var. Biz şöyle bir slogana çevirdik bunu. Yakın zamanda jeotermal seracılık sayesinde Diyadin muzunu artık şey yapmaya, kullanmaya başlayacaksınız. Yani bugün tropikal ürünler başta olmak üzere geleneksel tüm tarım ürünlerimizin sadece Türkiye'nin belli bölgesinde değil, her yerinde jeotermal sayesinde yetiştirme imkanına sahip olacağız. Bunu da zaten Tarım Bakanlığımız bunun çok farkında olduğu için bu konuda çok önemli desteklerle ve bir takım projelerle bunun ilerlemesini, bunun gelişmesini liderlik yapıyor. Biz sektör olarak da bu konuda gereken bir takım çalışmalarımız var. Çıkardığımız kaynakları sadece elektrik üretiminde değil, elektrik üretimi dışında kalan enerjinin, çünkü elektrik üretimi belli bir sıcaklık içerisinde elektriğe
Bunda belirli
dönüştürebiliyorsunuz.
türleri var herhalde jeotermal kaynağı. Yani hani böyle sıcaklığına göre değişiyor. Mesela birinde seracılık yapabilirken diğerinde elektrik üretebiliyorsunuz gibi mi oluyor? Doğru mu
Hem
anlıyorum?
öylesi var. Türkiye'de böyle kaynaklar da var bu çeşitlilikte. Yani belli bir ürüne, belli bir alana yönelik kullanabileceğiniz kaynaklar var jeotermalde. Bir de çok enerjisi yüksek kaynaklar var. Belli bir kısmını elektrikten başlayarak işte en sonunda termal turizme kadar olan geniş bir yelpazede yaklaşık 10 farklı alanda kullanabiliyorsunuz. Biz buna entegre kullanım diyoruz. Yani dünyada başka böyle bir enerji kaynağı yok.
Yani
Yani
bir tek kaynağı çıkartıyorsunuz, arka arkaya birden fazla şeyde
birden
aynı
fazla.
anda kullanabiliyorsunuz.
Kesinlikle öyle ve düşünebiliyor musunuz? Yani burada birçok ekonomi yaratabiliyorsunuz. Birçok ekonomik girdi ve fayda sağlayabiliyorsunuz. İşte jeotermal seracılığa gelirsem bunun işte verim artışı dışında başka avantajları da var. Bir dönüm sera bir kişilik istihdam sağlıyor. Bugün işte şu anki kaynaklarımızda yüz binlerce, 4.000 dönümün üzerinde dünyada lideriz şu an
Evet.
jeotermal seracılıkta. Ama yüz binlerce dönüm seracılık yapabiliriz. Seracılık yapabilecek kadar kaynağımız var. Bugün 100.000 dönüm desek ve buna çok hızlı bir şekilde ulaşabiliriz. 100.000 kişi istihdam demektir. Yani bunu Orta Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, iç bölgelerde, yani daha hem jeotermal kaynağın olduğu hem de iklim şartlarının zor olduğu bölgelerde yaptığınız zaman hem bölgesi o bölgedeki istihdama önemli bir katkı sağlıyorsunuz. O bölgede ekonomik bir girdi sağlıyorsunuz. Aynı zamanda ciddi bir kalkınma atılımı yapmış oluyorsunuz. Yani diğer taraftan da bu iklim değişikliğinin de getirdiği sebeplerden dolayı özellikle tarımdaki bu kayıpların önüne geçip belki de dünyada birçok üründe dünyada liderliği alabilecek de bir konuma geliyorsunuz.
Bir de belli bir anladığım kadarıyla sezon olmuyor. Yani her sezon bir jeotermal enerjiniz ile devam
çok,
ediyor.
Çok doğru bir ayak bastınız. Kesinlikle öyle. Bugün kıştır, yazdır hiçbir şey fark etmez. Her ürünü her mevsimde yetiştirebilecek de bir imkana sahip oluyorsunuz.
Şimdi Jeotermal Enerji Derneği Başkanı Ali Kındap konuğumuz. Jeotermal enerjiyi konuşuyoruz tabii ki. Şimdi Enerji Bakanlığı'nın hedefleri içerisinde biliyorsunuz bir böyle 10'ar yıllık planlar yayınlıyor. Stratejik planlar. Onlar o planlardan yeni yayınlandı geçtiğimiz ay. Ve o planın maddelerinden bir tanesi özellikle konutlarda ısı pompalarının yaygınlaştırılması. Aslına bakarsanız sevgili dinleyiciler yayına girmeden önce de Ali Bey'le bu konuyu çok merak ettiğim için detayını da sormak istedim. Yavaş yavaş yaygınlaşıyor anladığım kadarıyla. Özellikle Avrupa'da doğal gaz ısınmada doğal gazın azaltılması amacıyla. Bu ısı pompası nedir? Nasıl bir ısıtma sağlıyor? Açıkçası bunu öğrenmek isterim. Dinleyicilerimizin de öğrenmek istediğine eminim.
Ben önümüzdeki dönemin ısı pompaları konusunda bir çığır açacağını ısı pompalarını düşünüyorum. Zaten dünya da böyle düşünüyor. Ve bu konuda çok önemli çalışmalar var. Ve mevzuat açısından ve strateji açısından da birçok ülke bu konuyu artık gündemine taşıdı ve bu konuya çok hakikaten önem veriyor. İşte son Avrupa Birliği'nde bazı ülkelerin aldığı kararlar var. 2030 senesini onlar bir milat olarak belirlediler ve 2030'dan sonrası yeni yapılarda doğalgaz kullanımını bir kere şey yapıyorlar, engelliyorlar, bırakıyorlar. Ve burada buna alternatif kaynak olarak da ısı pompalarını yaygınlaştırmayı hedeflerine koydular. Isı pompalar aslında çok basit bir prensibe dayalı. Bugün ısıtacağınız ortamı başka bir ısı ortamından sağladığınız enerjiyle kaynakla ısıtma hedeflediğiniz ısı ortamına o ısıyı aktarma usulü prensibi üzerine kurulu bir sistem. Şimdi bildiğiniz gibi jeotermal enerji yer enerjisi.
Evet.
Biz ona yerin güneşi diyoruz. Yani kimse belki hayalinde canlandırmıyor ama güneş enerjisinden daha fazlası yerin altında var. Güneş enerjisinin enerji yoğunu, güneş tabii ki yerinde daha sıcak, daha enerjisi yüksek ama dünyaya geldiği oranda tabii bunun çok az bir miktarı gelebiliyor.
Evet, yani bulut da etkileyebiliyor, güneşlenme süresi azalabiliyor, radyasyon miktarı düşebiliyor patlamalardan dolayı.
Kesinlikle, mesafeden dolayı bu enerjinin yoğunluğu düşük bir enerji yoğunluğu dünyaya geliyor ve o gelen yoğunluk da zaten bu dünyadaki şu anki yaşamın bir sebebi. Ama bugün kimse bilmez güneşin merkezindeki ısıyla dünyanın ısısının aynı olduğunu, sıcaklığının aynı olduğunu.
Magma tabakasından.
Yani
evet.
Dünyada bir eski bir güneş sistemi bir parçası sonuçta. Hı hı. Dolayısıyla biz yeryüzünde sıcaklığı hissettiğimiz zaman sadece güneşten aldığımız ısıyla ısınmıyoruz. Yerin altından gelen ısıyı da yeryüzüne ulaşıyor ve onunla da ısınıyoruz. Yani aslında iki tane etken o ısı kaynağını oluşturuyor. Tabii bu fark edilmiyor. Çünkü ısı kaynağını hep güneşten aldığımızı hissettiğimiz için böyle bir algı oluştuğu için insanlar hep ısının güneşten kaynaklı, tek kaynağının olduğunu düşünüyorlar. Aslında hiç öyle değil. Yerin altının ısısı çok fazla ve depolanmış yüksek miktarda bir enerji kaynağı
var. Ve yenileniyor.
Ve yenileniyor, evet. Ve sonsuz bir enerji kaynağı. Evet.
Yani şimdi bu şeyle ilgili, jeotermal enerjiyle ilgili çok söylenen bir şey var. Aslında birazcık böyle fosil yakıtlarla ilgilenenler daha çok söylüyorlar. Çok da güvenilir değil jeotermal enerji diyorlar. Ama pek de öyle değil gibi görünüyor. Çünkü yerin altındaki su kaynakları sürekli olarak yenileniyor. Yağmur yağıyor, o su kaynağı yenileniyor. Ben mi yanlış anlıyorum?
Aslında orada da şöyle bir eksiklik var. Kamuoyunda bilgide eksiklik var. Aslında jeotermal kaynak deyince sadece biz ikiye ayırıyoruz onu. Bir doğal jeotermal kaynaklar, yani içerisinde su bulunduran, bir akiferi olan, suyu olan kaynaklar. Bir de sulu olmayan, suyu gerektirmeyen, işte biraz önce de bahsettiğim gibi yer kürenin bir ısı kaynağı var. O bir enerji. siz o enerjiyi sadece su olması halinde yukarı taşımanız diye bir şey söz konusu değil. O enerjiyi başka türlü metotlarla da taşıyabilirsiniz. Bunda da dünyada bir takım çalışmalar var. Buna gelişmiş jeotermal teknolojileri diyorlar. Yani yerin altında bir şekilde su olmasa da, o yağmur yağmasa da ve o yerin altında bir şekilde inmiş olmasa da siz oradaki ısı kaynağını bir şekilde yukarıya taşıyıp, yani yeryüzüne taşıyıp, o taşıdıktan sonra
Yani
biraz önce
gazlar yoluyla
bahset
da taşınabiliyor.
evet bu dediğim biraz önce dediğim birçok alanda işte endüstriden jeotermal ısıtmacılığa kadar, soğutmacılığa kadar, kurutmaya kadar, yani her türlü alanda enerjinin ihtiyacı olan her alanda kullanabilecek bir hale dönüştürebiliyorsunuz. Ve dünyada bu anlamda jeotermal devrim yaşanıyor şu an. Bu sene bu yaşanıyor. Çünkü bu gelişmiş jeotermal teknolojileriyle Amerika'da bir bölgede bir santral işletmeye alındı. Yani yerin altında su olmadan, suyla su kullanılmadan yerin altındaki ısı kaynağı yeryüzüne taşınıp orada da bir santralda işlenip bir enerjiye dönüştü. Ve bu ilk proje yapıldı ve bu projeyle jeotermalde bir devrim yaşama pozisyonuna gelindi. Ve öyle ki bugün biliyorsunuz Amerika enerji kaynaklarının hem tüketiminde de hem de üretiminde de lider
Lideri.
ülkelerden bir tanesi. Ve Amerika 2050 hedefleri içerisinde jeotermal kaynağı birincil enerji kaynakları içerisinde en başa koydu. Çünkü o da biliyor ki yerin altında böyle bir sonsuz kaynak var. Onun için de aynı şey söz konusu. Ve bu kaynağı uygun bir teknolojide yeryüzüne taşıdığı zaman hem sürdürülebilir, hem temiz, hem de kontrol edilebilir bir enerji kaynağı, sonsuz bir enerji kaynağını bir şekilde kendi ülkesinin hizmetine sunabilecek durumda.
Zaten baktığınızda sanayi anlamında böyle ilerlemeye çalışan ya da ilerleyen işte Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Endonezya, Filipinler, Türkiye bu konuda böyle bir atılım yapma süreci içerisine girmiş görünüyor. Amerika'da bu başladı gibi görünüyor. İşte tesislerin devreye alınmasıyla vesaire. Ama özellikle de gelişmekte olan ülkeler de yüzünü birazcık bu tarafa çevirmiş durumda ama siz az önce çok önemli bir şey söylediniz. Potansiyelimiz potansiyel olarak Türkiye iyi durumdan olduğunu anlıyoruz bu konuda.
Kesinlikle.
Dünya ülkeleri bakımından nedir durumumuz? Yani mesela şu açıdan soruyorum. Şimdi petrolü bir şekilde sondaj yapıyorsunuz, buluyorsunuz. Güneş enerjisi için bir tarlaya santraller kuruyorsunuz. Güneş enerjisini alıyorsunuz, onu elektriğe çeviriyorsunuz. Nükleer santral için büyük bir santral kuruyorsunuz. Peki bu jeotermal enerjiyi elektriğe ya da ısıya dönüştürmek için ne yapıyorsunuz? Ne gibi bir yatırım yapmak gerekiyor?
Ona geçmeden önce bir konuda daha bir izleyicilerimizle bir şey daha paylaşmak istiyorum. İşte bir de Arabistan örneğini vermek istiyorum şu an.
Tabii.
Arabistan'ı bilirsiniz, petrol zengini bir ülke.
Doğru.
Yani bütün yatırımlarını enerji alanında petrole yapıyor. Son zamanlarda biraz da duymuşsunuzdur. Güneş enerjisine de bir yatırım peşinde. Onlar da yapıyor bir taraftan paralelde. Ama kimse Suudi Arabistan'ın şu an en çok yatırım yaptığı alanın jeotermal olduğunu bilmez.
Şahsen
Şu
ben
an
bilmiyordum Ali Bey.
Arabistan'da en yani şu an yapılan yatırımlar içerisinde, enerji yatırımları içerisinde jeotermal önemli bir yer tutuyor. Jeotermal kaynaklarını Arabistan gibi ülke jeotermal kaynaklarını da hayata geçirmek için şu an ciddi bir yatırım peşinde. Ve ciddi projeler var, büyük projeler var. Yani jeotermal böyle bir şey. Yani bugün dünyanın gittiği nokta. Yani en gelişmişinden en zenginine kadar. Bugün Batı Avrupası, Çin. Yani bugün 20 milyon konutun Çin'de jeotermalden ısındığını
20 milyon.
20 milyon konut. Bugün Çin'de jeotermalden
Türkiye'nin konut stoğundan fazla
aynen.
baktığınızda.
Yani bunu Çin başarmış durumda. Son zamanlarda yapmış olduğu Çin'in enerji devrimi içerisinde jeotermal kaynakları yatırım ve jeotermal kaynaklardan faydalanma var. İşte biraz önce bahsettiğim Avrupa bugün jeotermal destekli ısı pompaları konusunda ciddi yatırım peşinde. Mevzuatın ona göre düzenledi. 2030'dan sonra bütün yatırımlar ona göre gerçekleştirecek. Arabistan bir şekilde öyle. Yani bütün dünya jeotermal gibi sonsuz bir kaynağa uygun teknolojilerle, yeni teknolojilerle oradan yüzeye bir şekilde taşıyıp onu da enerjiye dönüştürme noktasında ciddi gayret içerisindeler. Ha Türkiye burada nasıl bir ayrışıyor diğer ülkelerden? Çoğu ülkeler dünyada biz tektonik olarak zengin bir ülkeyiz işte depremlerle. O depremlerin şöyle bir etkisi var. yer altında magmatik tabakayı yüzeye taşıyor.
Hı.
Yani yerin altındaki sıcak tabakayı yüzeye kadar taşıyan bir özellik bu deprem etkisi. Dolayısıyla Türkiye diğer ülkelere göre, dünyanın diğer ülkelerine göre bu anlamda çok önemli bir avantajı sahip. Bu deprem etkisiyle yerin ısısı diğer ülkelerden 2 kat 3 kat daha yeryüzüne yakın. Dolayısıyla biz daha ekonomik bir takım uygulamalarla bu ısı kaynağına daha sığ seviyelerde ulaşabilme imkanına sahibiz. Dolayısıyla burada önemli bir avantajımız var.
Hı hı.
Eğer hem doğal kaynaklarımızı, yani yerin altında kendiliğinden oluşmuş işte sulu jeotermal sistemleri, doğal sistemler diyor, doğal jeotermal diyoruz veya bir takım gelişmiş teknolojilerle oradaki ısı kaynağını yüzeye taşıyacak imkanlar Türkiye'de daha yüksek. Yani enerji daha yüksek. Yani bugün yerin belli bir altındaki enerjiyi bugün Avrupa'yla, işte Arabistan'daki, Amerika'daki aynı kaynaklarla karşılaştırdığım zaman onlarda bir birim enerji varsa orada bizde 3 kat, 4 kat daha, 3 birim, 4 birim daha fazla enerji var.
Peki bunun için ne yapıyorsunuz? Petrol, doğalgaz gibi sondaj mı yapmanız gerekiyor?
Kesinlikle. Çünkü yerin altında bir ısı kaynağı var. O ısı kaynağına ulaşmanız lazım. Yani o ısı kaynağına ulaşacak bir takım sondajlar uyguluyorsunuz. O sondajlar sonrasında aynı petrol ve gaz sondajında olduğu gibi ona ulaştıktan sonra da o kaynağı işte bir takım yüzeyden basacağınız bir takım şeylerle, işte akışkanlarla veya yerin altında o akışkan mevcutsa o akışkanı çıkaraktan o enerjiyi yeryüzüne taşıyorsunuz ve ondan sonra da ister elektrik, işte sıcaklığına göre elektrik kullanımından veya diğer doğrudan kullanıma kadar farklı alanlarda farklı bir yelpazede kullanma imkanına kavuşmuş oluyorsunuz.
Özel sektörün durumu nedir bu konuda Türkiye'de?
Özel sektör aslında Türkiye'de yani bunu bütün bu sektörün içerisinde dünyadaki diğer gelişmiş ülkeler bunun bizden daha iyi tanımlıyorlar. Biz geçmiş 10-15 sene içerisinde özel sektörümüz çok gelişti. Yani ne yönden gelişti? Bir kere aramacılık yönünde çok gelişti. Biz eskiden bu aramacılık sadece kamu eliyle yapıyorduk. Ama özel sektörün özellikle geçmiş dönemdeki yeklem teşvik mekanizmasıyla bu sektöre girmesiyle beraber önemli sayıda özel sektörümüz bu alana girdi ve yatırımlarına başladı. O yatırımların başlamasıyla ülke içerisinde ciddi bir bunun yan sektörü de oluştu. İşte önemli kısmı, en önemli parçası bunun aramacılık.
Hı hı.
Yani bir şeyi yerin altında arayabiliyor olmanız lazım. Yerin altındaki bir şeyi keşfedebiliyor olmanız lazım.
Yani orada olması bir şey değiştirmiyor. Bulamazsanız.
Bulamazsınız veya doğru yeri aramazsanız bunlar maliyet unsuru olarak karşınıza çıkar. Başarısızlık olarak karşınıza çıkar. Bu da büyük bir sorun. Biz aramacılıkta çok geliştik. Bugün birçok şirketimiz, özel şirketimiz kamu dışında aramacılık konusuna girdiler ve burada birçok yani önemli teknikleri, bilimsel yöntemleri, ciddi mühendislik metotlarını kullanaraktan aramacılıktaki isabet oranımızı çok arttırdık. Hatta ben bir konferansta şöyle demiştim. 2010 senelerin başları falan biraz bizim petrol aramacılığında ülke olarak düştüğümüz seneler. Hı hı. Biz o ara aramacılıkta, işte aramacılık konusundaki desteklerimizde, oradaki bizim yatırımlarımızın etrafında bu aramacılıkla alakalı firmaların yeşermesiyle beraber, sonra sondaj konusu da aramacılıktan sonra gelen ikinci önemli konu. Sondaj konusunda da tabii aramacılığı yaparsanız sondajı da iyi, başarılı yapabiliyorsunuz. Orada da ekipman, cihaz, ekipman da olsun, cihaz olsun, insan altyapısı, bunların bizim sayemizde ciddi gelişmesiyle biz burada büyük, geniş bir dünya yarattık. Yani bir yan sektör yarattık. Biraz önce de bahsettiğim işte o şeyde de bahsettim konferansta. 2010 başları biraz bizim petrol, ülke olarak petrol aramacılığında yavaş senelerimizdi. Ve çok az arama işi gerçekleşiyor, yapılıyordu. Tabii orayı biz doldurunca ve orada da bir sektör oluşturunca, işte son yıllarda işte TPO'nun biliyorsunuz ciddi,
evet,
yatırımları,
tabii,
kamu yani devletimizin önemli yatırımları var. Buradaki o insan altyapısı, ekipman, cihaz altyapısı, bilgi altyapısı bizim orada yapmış olduğumuz çalışmalarla geldi ve bugün biz öyle bir başarı elde ettik ki jeotermal sektöründe, aramacılıkta ve keşifteki isabet oranımız çok arttı. Yani %90'ların üzerine çıktı. Yani bugün 100 kuyudan 90 tanesinde biz kaynak bulabilecek bir başarıya imza attık. Ben de öyle demiştim. Biz bu başarıyı görünce devletimiz yani şeyde gaz ve petrol arayıcıları da kamuda bundan böyle bir şey oluştu. Onlarda da bir heves oluştu. Onun sayesinde onlar da böyle bir şey anlamında çok hızlandılar aramacılık noktasında ve şu an bilmiş olduğumuz son keşifler yani petrol ve gazla yapmış olduğumuz son keşiflerde isabet oranı, başarı oranı çok yüksek. Hı hı. Bu kesinlikle bu sektördeki bu altyapının oluşması, bu bilgi birikiminin oluşması, bu tecrübenin oluşmasıyla olan gelişen bir şey. Yani biz de buna önemli bir katkı sağladık. Yani burada baktığınız zaman Türk insanının, Türk girişimcisinin önemli bir başarısı söz konusu. Ve bu sayede yani yeraltı kaynaklarımızın ortaya çıkarılmasında inşallah bundan sonra da bu şey, imkanlarımızla, bu gücümüzle beraber önümüzdeki zamanda da ciddi yatırımlar düşünülüyor. Şu an hem mevzuat dediğim gibi altyapısının iyi oturmuş olması Türkiye'de hem bir takım desteklerin, kamu desteklerinde bir şekilde şu anki varlığı sayesinde önümüzdeki yıllarda jeotermaldeki birçok şeyin yani keşiflerin aynı zamanda uygulamaların artarak devam ettiğini göreceğiz.
Evet, Türkiye enerji kaynaklarının özellikle sondaj gerektiren enerji kaynaklarının bulunmasında aslında çok önemli adımlar attı. Jeotermal de onlardan bir tanesiydi. Sayın Ali Kındapla Jeotermal Enerji Derneği Başkanı'yla bunları masaya yatırmaya çalıştık. Ben spikeriniz Mahmut Gürer, programı yapımcı arkadaşımız Gülşen Ayvaz ve teknik masada Tolga Kökten size sesimizin ulaşmasını sağladı diyelim. Herkese iyi ve mutlu günler diyelim. Tekrar teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
Gündem enerji.